Ayrım 3. Gülsüm sorduğu soruların yanıtlarını tam olarak dinlemeden yeni sorular soran kadınlardandı. Duyduğu ilk birkaç söz ona yetiyor, arkasını merak etmiyor, hemen başka konuya geçiyordu. Ayrıca yalnızca kendini ve hayatını doğrulayacak yanıtlar alabileceği sorular sormaya programlanmış gibiydi. Aralarında gidip gelen sözlerin bir diyalog olmadığının farkındaydı Emine. İş görüşmelerinden edindiği deneyimle sürenin dolmasını bekliyordu. İstanbul'u hiç aramıyorum inan. Orada ne varsa, burada da var artık. Adana çok gelişti. Eskisi gibi değil. Avrupa şehirleri gibi oldu birçok bakımdan. Avrupa'ya gidip görüyoruz işte. İlk birkaç gün her yer heyecan veriyor ama sonra evini özlüyor insan. Kendi evini, kendi düzenini. Ne de olsa herkesi kendi memleketi. Ne demişler, bülbülü altın kafese koymuşlar da. İstanbul'dan kurtulduğuma çok memnunum inan. Herkes soruyor bana, hiç aramıyor musun diye. Nesini arayacağım Allah aşkına, o trafiğinden, keşmekeşinden. Hiç gelip gitmiyor musun peki, diye soruyor Emine. Geldiğinde kendisini aramadığına ilişkin bir sitem sanıp hemen lafın üstüne atlıyor. Bundan sonra ilk gelişimde inan ilk seni arayacağım söz. Arada bir geliyorum tabii ama daha çok sonbahara kışa denk geliyor. Bizimkinin işleri nedeniyle gelip gidiyoruz daha çok. Sonra çocukların yarı yıl tatilinde falan. Ay gene o yağmur, o çamur, o kasvetli hava, tıkanan yollar, akmayan trafik, o her cümerç. Arada bir böyle sözler kullanmayı seviyor. Burada hiç olmasa kafam dinç. Her yer bir adım. Sıcağına da alışıyor. Bakma sen. En azından İstanbul'unki gibi nemli sıcak değil, kuru sıcak. Rutubetten kemikleri çatırdamıyor insanın. Adana'nın en iyi kebapçısından yer ayırtmış Gülsüm. Emine kebapçıda ağırlamayı küçük görmesin diye de eklemeyi unutmuyor. Bilirsin, Adana'nın kebabı meşhurdur. Buraya gelip de kebap yemeden dönmek olmaz. Ayrıca göreceksin, çok şık bir yer. Adana'nın kalburüstü insanları gelir. Emine'nin yıllardır vejeteryan olduğunu, ağzına kırmızı ya da beyaz et koymadığını öğrenmek canını fena halde sıkıyor. Bir andan program değiştirebilecek manevra yeteneği olan kadınlardan değil, kendi hazırladığı programın aksatmaktansa şansını bir kez daha denemeye yeğliyor. Üstelerse fikrini değiştirebilir mi acaba diye yoklayan gözlerle birkaç kez ısrarlı bir biçimde yüzüne bakıyor Emine'nin. Sonuç alamayınca dudaklarını kemirerek bu olmadı işte bu olmadı deyip duruyor. İsterse hoş bir pastaneye ya da şık bir kafeye gidebileceklerini söylüyor. İkna edici olsun diye gidecekleri her yerin klimalı ve çok serin olduğunu eklemeyi unutmuyor. Emine üzerindeki giysiyi göstererek hala bu beden giyinebilmeni pastanelerden Hala bu beden giyinebilmemi, pastanelerden uzak durmama borçluyum, diyor. Biraz da havayı neşelendirmek amacıyla. Nasıl olsa sonunda eve gideceklerini biliyor. Gülsüm mutlaka evini göstermek isteyecektir çünkü. Kalabalıklardan sıkıldığını söylüyor Emine. Daha sakin, daha baş başa kalabilecekleri bir yer tercih edebileceğini belirtiyor. Bütün bunları otelin lobisindeyken hiç konuşmamışlar gibi aynı lafları tekrarlayıp duruyorlar ikisi de. Gülsüm konuğunu eksik ağırlamış gibi hissediyor kendini. Son bir şans kullanmak ister gibi. Bak, şehrin dışında Subaşı diye bir yer var. Serin, ağaçlıklı, ferah diye başlayacak oluyorsa da Gülsüm'ün günün sonunda mutlaka evini göstermek isteyeceğini bilen Emine, sesinde tartışmaya yer bırakmayan bir kararlılıkla sözünü keserek son noktayı koyuyor. En iyisi eve gidelim. Böylelikle günü kısaltabilmeyi umuyor. Gerçi evde bir şeyler hazırlamışlardır aparatif kabilinden. Çıkarken tembihlemiştim, diyor. Yüzüne mahcup bir ifade vermeye çalışarak. Bu cümlenin tercümesinin donatılmış bir sofra olduğunu anlamak Emine için güç değil. Gülümsüyor. Gülsüm bu kez de mobilyalarından, eşyalarından söz etmeye başlıyor. Görgüsüzce ya da övünürcesine değil de daha çok Emine evi görmeden kendinde önlem almak için. bulunabilecek kusur ve noksanlar için bir ön hazırlık yaparcasına söz ediyor. Şehrin hep en güzel semtlerinde oturduk. Bu Adana'da 3. evimiz. Öncekiler de güzeldi ama bu bambaşka, daha sakin bir yer. Ne de olsa yeni bir site. Her şey yeni. Hep nezih insanlar oturuyor. Taşınmamız pek uzun sürdü. Başlarda zevkimize göre ne bulup da ne döşeyeceğiz diyorduk. Gerçi bazı noksanlarımız oldu. Her şey istediğimiz gibi olmadı. Bazı şeyleri idareten aldık. Ama inan İstanbul'daki bütün mobilyalar burada da var. Bir İtalyan koltuk takımı aldık. Aynından İstanbul'da annemlere de bakındık da inan bulamadık. Bir mutfak yaptırdık, ayıptır söylemesi Alman. En ufak vidası bile Almanya'dan geldi. Bütün o vakkolar, beymenlerin hepsinin şubesi var burada. Ne ararsan bulunuyor. Diyorum ya. Hiçbir eksiğimiz yok burada. İstanbul'la aynı anda başlıyor filmler. Eskiden bir sene sonra gelirmiş mesela. Burada da başlarda öyle değildi. Birkaç hafta sürerdi gelmesi. Ama şimdi inan Beyoğlu sinemalarıyla aynı günde seyrediyoruz. Aşağıdan zile bastıkları için kapıyı çalışan kız açıyor. Kızın yüzünde azar arsızı olmuş yılışık bir ifade var. Meğer Emine yıllardır beklediği misafirmiş. Hanımını da aylardır görmemiş gibi manasız bir sevinç, abartılı bir kibarlık içinde buyur ediyor içeri. Salona girdiklerinde ilk gördükleri masanın üzerinin çeşitli yiyeceklerle donatılmış olduğu. Masanın üzerini kusur arayan, hızlı gözlerle tarayan Gülsüm'ün yüzüne bir memnuniyet yayılıyor. "Rahatına bak Allah aşkına," diyor. "Nasıl rahat ediyorsan öyle yap. Ne dersin, soğuk birer limonata içelim mi?" Yanıt beklemeden içeri sesleniyor. "Nazike!" Ardından evi gezdiriyor Gülsüm. Sonunda merakını yenemeyip sesine çocuksu bir hava vererek "Beğendin mi kız kardeşinin evini hı? Söyle, beğendin mi?" diye hafifçe sırnaşarak soruyor. Bunu söylerken sesine çocuksu bir ton katma gereğini duyurtan şeyin kurmaya çalıştığı yakınlıkta ileri giderek içtenliğin ölçüsünü kaçırmak korkusu olduğunu düşünüyor Emine. Sesini çocuksulaştırırsa hoş görüleceğini, durumu hafifleteceğini düşünüyor olmalı. En azından o da içinde bir yerde kendisinin yalnızca yıllardır görmediği bir arkadaş, kardeşi olduğunu biliyordur. Adana, Mersin yolunda, Mersin'e daha yakın bir yerde deniz kıyısında yazlıkları varmış. Kocasıyla çocuklar şimdi oradaymış. O da pazar günü gidecekmiş. Önceleri Bodrum'da, Marmaris'te bir yer almaya niyetlenmişler ama işi gereği buradan çok uzaklaşamıyormuş kocası. Hiç olmazsa hafta sonları oraya gelebiliyormuş. Bazen değişiklik olsun diye Antalya taraflarına falan gidiyorlarmış tabii. Çok güzel oteller açıldı nasıl olsa. Evin kahrıyla uğraştığına değmiyor insanın. Taşra'daki hayatın Gülsüm'ü, yaşından önce yaşlandırdığını düşündüren bütün bu ayrıntıları hep birden, aynı anda görmek birden içini yoruyor Emine'nin. Konusunu, olaylarını, sonunu, her şeyini bildiği Madame Bovary'yi yeniden okumak gibi bir şey bu. Değişmeyen gerçekler yalnızca yorduğuyla kalıyor. Nasıl oluyor da bu konuda yazılmış bunca öykü, bunca roman hiç okunmamış, hiç yazılmamış, bütün o filmler hiç seyredilmemiş gibi olabiliyor? Böyle durumlarda derin bir umutsuzluğa kapılıp sanatın hayata hiç yardım etmediğini düşünesi geliyor insanın. Albümleri çıkartıp gösteriyor. Kocasını, çocuklarını. Özel günlerde, yurt dışı gezilerinde, bazı yaz tatillerinde gittikleri yerlerde çekilmiş fotoğrafları. Emine'nin kayıtsız gözleri karşısında çabuk çabuk geçmeye başlıyor sayfaları. Emine'nin pek az şey yediğinden yakınıyor. "Nereden çıkartırsınız bu vejeteryanlığı?" diye konu açmaya çalışıyor. "Sahiden beğendin mi evimizi?" diye sorarak bir kez daha emin olmak istiyor. Emine'nin birkaç kez farkında olmadan esnediğini görünce aklına harika bir fikir gelmiş gibi fırlıyor yerinden. "Seni birkaç dakikalığına yalnız bırakacağım," diyor. "İnşallah sıkılmazsın ama inan beklediğine değecek. İstersen Nazike sana bir akşamüstü viskisi hazırlasın. Şöyle çift buzlu. Ben fena alıştım valla. İki akşamda bir.
çift buzlu bir tek atmadan duramaz oldum. Önce kıkırdıyor, ardından şuh bir kahkaha atıyor. Yolun ortasında ardına dönüp, sakın bir yere ayrılmayın, az sonra huzurlarındayız, diyor. Koridorda seyirterek uzaklaşan ayak sesleri duyuluyor. Emine yayıldığı geniş kanepeden camdan dışarı dalarak şu sessizlik anının tadını çıkarmaya çalışıyor. Birdenbire yorulduğunu hissediyor. O döndükten sonra izin isteyip otele dönmeyi umuyor. Yalnız oturduktan sonra her otel odası ona ev duygusu veriyor. Galiba ev demek, onun için ne zamandır yalnızlık demek. İnsan bir kere yalnızlığın tadına vardı mı? Bir daha evlenemez demişti Sevim teyzesi. Emine'nin yeni boşandığı günlerdi. Attan düşeni hemen ata bindirirler, hemen evlenmeye bak, diye gülerek eklemişti. Bunları söylerken yıllardır kendisinin niye yalnız yaşadığını açıklar gibiydi. Şimdi Seyhan Oteli'ndeki geçici odası bile birçok evliliğin vaat ettiğinden çok daha fazlasını hayal ettiriyor ona. Uzaklara dalmış bakışlarla, karışık düşünceler eşliğinde içini dinliyor bir süre. Yatak odasına kapandığından beri hiç sesi çıkmıyor Gülsüm'ün. Her kaygılanır gibi olduğunda adanın Nazike olduğunu öğrendiği kız ortalıkta şöyle bir görünüp kayboluyor. Her seferinde de hanımım birazdan geliyor diyor. Bunu dördüncü kez söylediğinde artık umudunu kesmeye başlamıştı ki kızın yüzündeki aşırı sevinç bu kez doğru söylediğini gösteriyordu. Nazike koşa koşa benzerleri düğün salonlarında görülebilecek büyüklükteki dev kolonların ortasında görkemle duran müzik setinin başına gitti. Yerine iyi bildiği bir CD'yi rafından çekip aldı. Bir takım düğmelere basıp ayarlar yaptı. Bu işte pek becerikli olduğu anlaşılıyordu. Az sonra salonu sesi hali yüksek tutulmuş bir oryantal müzik doldurdu. Tiz bir ney, ardından ziller, tefler, darbukalar eşliğinde şıkır şıkır bir dansöz kıyafeti içinde salonun ağzında Gülsüm belirdi. Başının üstünde birleştirdiği ellerinin arasında yüzünü, omuzlarını, göğüslerini örten tülü tutuyordu. Müziğin hızlanmasıyla birlikte ortalıkta dönmeye, sağa sola bacak atmaya, elindeki tülle havada daireler çizmeye, her tarafını titrete titrete gerdan kırıp bel bükerek bildiği bütün dansöz numaralarını göstermeye başladı. Bu konuda kendine güveninin profesyonel dansözlere aşık atabileceğine olan inancının tam olduğu belliydi. Raks ederken alkış çoğaltmak isteyen dansözler gibi kendini fazla seyrediyor, figürleri abartarak gösteriyordu. Boynunu sertçe iki yana kırarken, kollarını iki yana açıp kendini geri atarken, karnını içeri çekip bırakarak göbeğini dalgalandırırken gösterdiği fazladan gayret, İçinde bulunduğu duruma hazin bir boyut katıyordu. Üzerindeki dansöz kıyafeti uyduruk bir şey değildi. Malzemesi her bakımdan zengin tutulmuş bu salkım saçak, şıkırtılı kıyafete ciddi para harcandığı belliydi. Yüzüne, göğüs aralarına, kollarına ve göbeğine serpilmiş olan renkli pullar. O terledikçe daha çok parlıyordu. Az sonra kanter içinde dansını bitirip selamını verirken oturduğu yerde tutulup kalmış olan Emine kendinden geçercesine hanımını alkışlayan Nazike'yi görünce kendisinin de alkışlaması gerektiğini düşündü. Buraya gelin geldiğim ilk zamanlar etrafta çok bar, pavyon vardı. Zengini bol ya buranın, İstanbul'un, İzmir'in. Değme dansözleri, ciğer söken konsomatrisleri çalışırmış hep. Yükünü tutan İstanbul'a, İzmir'e döner, tutamayan Antep'e, kilise falan düşermiş. Erkeklerin çoğu çıkmazmış bu pavyonlardan. Nice kadın bu yüzden kocasından, yuvasından olmuş. Her kabul gününde her biri başka bir hikaye anlatırdı. Erkeklerin evlerinde bulamadıklarını buralarda, bu kadınlarda aradıkları söylenirdi. Ben de kocamı evde tutmak için akşamları rakı sofrasını kendi ellerimle kurmaya, en sevdiği mezeleri hazırlamaya, dansöz kıyafetleri diktirip tüller pullar içinde karşısına geçip göbek atmaya başladım. Tabii eskiden de bu. Bir an durup baktığı Emine'nin yüzünde neyi tarttığını kendi de bilmiyordu. Ben buldum sanma. Bana bu aklı veren başka kadınlar oldu. O gülümserken yüzünde az önceki gösteriden kalmış birkaç pul ışıyordu. Emine, işe yaradı mı bari diye sormayı geçirdi aklından. Ama bunun fazladan bir yakınlık kurmak anlamına geleceğini düşünerek sustu. Gülsüm'ün ısrarıyla biraz da balkonda oturmaya karar vermişlerdi. Gülsüm üstüne bol çiçekli, bol yapraklı, askılı, rahat bir giysi geçirmişti. Emine Henry Rouse'dan resimlerindeki gür yapraklara, azman çiçeklere benzetti elbisesinin desenini. Gülsüm bir öfke duymuş gibi gülümsedi. Beklenmedik bir biçimde daha gün sönmeden bir esinti çıkmış, ortalık azıcık serinlemeye başlamıştı. Çift buzlu birer kadeh viski de anlaşmışlardı. Emine yarın vermesi gereken raporun önemini abartarak otele dönme gerekliliğinden söz etti. Akşam yemeğine kalmayacaktı. Hafif birer sandviç akşamüstü için idealdi. Emine viskisini açık istedi. Kutisark varsa iyi olur. Kuru yemiş almam. Yalnızca beyaz leblebi. Gülsüm sohbetin bir yerinde kendi anlatacakları azalmaya başlayınca Emine'nin kendinden neredeyse hiç söz etmemiş olduğunu fark etti. Aslına bakılacak olursa Gülsüm ona pek bir şey sormamış. Sürekli kendinden söz edip durmuştu. Emine'nin eskiden de biraz böyle olduğunu hatırladı. Annesinin o zamanlar bile onun için herkesin her şeyini bilir, kendinin bir şeyini anlatmaz dediğini hatırladı. İçini dışarıya tutumlu verenlerdendi Emine. Her zaman kapalı bir insan olmuş, her şeyi kendi içinde halletmeye bakmıştı. Örneğin, kocasından niye ayrılmış olduğunun yanıtını herkese yıllar yılı tek sözcükle vermişti. Anlaşamadık. Kimse o evlilik hakkında daha fazlasını bilmedi. İşinden memnunsun değil mi diye sordu Gülsüm. Memnunum. Çok yükseldin değil mi? Bir kadın ne kadar yükselirse. Aynı evde mi oturuyorsun? Ortaköy'e taşındım. Kendi evin mi? Kendi evim. Memnun musun? Memnunum. Büyük mü? Büyük sayılır. Bana yetiyor. Yeniden evlenmeyi düşünmüyor musun? Hayır. Bu kısa ve kesin yanıtlarla konuşmanın bir sohbetten çok bir sorgulama havasına dönüştüğünü fark eden Gülsüm sustu. Kendini birdenbire sevimsiz hissetmişti. Emine çok geçmeden ikinci kadehini dolduran Gülsüm'ü içkinin mahzunlaştırdığını fark etti. Kendi hüznünün farkında olmayan ergenlik zamanlarına ait bir mahzunluktu bu. Dalmış, elindeki kadehin içine çalkalayıp durduğu buzlara bakıyordu. Birden başını kaldırıp ben senin etilerde ulusta falan oturacağını düşünmüştüm dedi. Emine gülümsedi. Sen beni başka biri sanıyorsun dedi. Gülsüm bu lafa güldü. Peki neden Ortaköy? Bir süre düşündükten sonra galiba erguvanlar yüzünden diye yanıtladı Emine. Nasıl erguvanlar yüzünden yani? Karşı kıyıda açan erguvanlar en iyi Ortaköy sırtlarından görünür. Bütün çocukluğum boğazın karşı kıyısındaki erguvan kızıllığını seyretmekle geçti. Büyüyünce de bundan vazgeçemeyeceğimi anladım. Emine Gülsüm'ün birdenbire hiç olmadığı kadar heyecanlandığını gördü. İlkin bütün dikkati dirilmiş, ardından tuhaf bir dalgınlığa gömülmüştü. Dipte bir şeyler arar gibiydi. Evet, erguvanlar ya, dedi. Bunu kendisine mi, Emine'ye mi söylediği anlaşılmıyordu. Sahi, onlar ne zaman açardı? Bu da bir sorudan çok, havaya söylenmiş bir yardım ümidi cümlesi gibiydi. Kekeliyor, belli ki doğru sözcükleri arıyor, gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Sanki iki göz kırpımı arasında her şeyi hatırlayacaktı. Hay Allah, kaç yıl oldu ben erguvan görmeyeli ya. Bunu derin bir hayıflanma ile söylemişti. Bilmez miyim? Nasıl kızartır karşı kıyıları? Tabii, Hep kışları geldik İstanbul'a. Lanet kışlarda geldik. Kaç yıl oldu Erguvanları unutalı. Sesine suçluluk, pişmanlık gibi duygular. Cam kırıkları gibi dağılmıştı. Biliyor musun? Çocukken Arnavutköy sırtlarında otururdu anneannem. İnan her gittiğimde bana karşı kıyının çiçek açma zamanlarını ezberletirdi, hatırlıyorum. Saatli Marif takviminin sayfalarının arkalarındaki bilgileri okuturdu. Ben okurken o başıyla onaylardı. Aniden gözlerine yürüyen yaşların farkında değildi. Bir İstanbullunun iki şeyi bilmesi gerekir derdi anneannem. Çiçeklerin ve balıkların mevsimlerini. Bunları bilmeyen İstanbullu değildir. Ha, bir de rüzgarlarını tanıyacaksın İstanbul'un. Lodosu, Poyraz'ı, Karayel'i, Keşişleme'yi. Çocukken çok severdim onu. Penceresinin önündeki divanın kocaman, davul gibi gergin yastıkları vardı. O yastıklara abanır, Üsküdar Beylerbeyi sırtlarına bakar dururduk. Geçen gemileri seyrederdik. Belki de çok kahve içtiğinden sesi köpüklü kahve gibidir derlerdi anneannem için. Bana da öyle gelirdi. Babamı sevmez, baba tarafımı küçük görürdü. Say bakalım güzel kızım çiçeklerin açma sıralarını dediğinde sesi köpüklenirdi. Bu kez Emine'yi sorar gibi. Önce hangisi açardı ya? Erguvanlar Haziran'da mı açardı? Hayır hayır. Daha erken olması lazım. Herkes Haziran sanır ama daha öncedir. Mor salkımlardan önce olması lazım. İnan, hepsini unutmuşum. Ihlamur vardı. Sonra hanım eli. Ha, bak bir de ortancalar vardı. Havada parmağıyla arar gibi. Bir şey daha vardı. Ha, mimoza. Mimozalar açardı. Leylaklar. Ama sıralarını unutmuşum. Emin olmak istercesine bir kez daha yüksek sesle tane tane saydı. O an, onun için dünyada en önemli şeyin bunların mevsimlerini sırasıyla hatırlamak olduğu belliydi. Kaç yıl oldu ben Erguvan görmeyeli Emine abla? Biliyor musun? Kaç yıl oldu? İlk kez ona Emine abla diyordu. Ölmüş bir yakınının adını sayıklar gibi yürekten bir kederle. Erguvan. Erguvanlar diye tekrarladı. Gömüldüğü kısa sessizlikten sonra bir anahtar cümle bulmuş gibi sevinçle "Tamam, şimdi hatırladım." dedi. "En önce mimozalar açar, en son ıhlamurlar." Sonra gözlerinden fışkıran yaşlarla birlikte hepsinin sırasını hatırlayıp yüksek sesle saymaya başladı. "Mimozalar, erguvanlar, mor salkımlar, leylaklar, hanım elleri, güller, ortancalar, ıhlamurlar sırasıyla açar." Yüzüne yayılan gülüşü toplamadan daha yüksek sesle bir mektep çocuğu gibi tekrarladı. Mimozalar, erguvanlar, mor salkımlar, leylaklar, hanım elleri, güller, ortancalar, ıhlamurlar sırasıyla açar. Ardından bir çocuk gibi bütün gövdesiyle sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Yüzünde kalmış pullar, bu kez gözyaşlarıyla ışıyor. Yüzüne bu sanki önceden tasarlanmış bir mizansenmişçesine melodramatik bir anlam katıyordu. Emine ayağa kalkıp arkasına geçti Gülsüm'ün. Omuzlarını tuttu, saçlarını okşamaya çalıştı. İnsan yatıştırmayı hiçbir zaman bilememişti. Geçen yıllarda İçi bu kadar katılaşmamış olsaydı, batan günle birlikte şu Adana sıcağında gözünü diktiği kızıla kesmiş, şu bozkırın ufkunda birdenbire bir mucize gibi açıveren Erguvanları görebilir. O da Gülsüm gibi derinden kanayabilirdi. İçinin artık kendi erişemediği yerlere geçen yıllar içinde kendinden habersiz katılıp kalmıştı. Bu anın hüzün verici, dramatik bir an olduğunu biliyor ama kendi fazla bir şey hissedemiyordu. Herkesin içinde kırılan yerin sahibinden alıp götürdüğü şeyler farklıydı. nice öğrenmelerden sonra bile yıllar geçtikçe artık birçok şeyi bilmediğini düşünüyordu Emine. Şimdi bildiği tek şey, bundan böyle ne zaman Erkuvanlar açsa, Gülsüm'ü hatırlayacağıydı.